son birkaç haftadır önderlik, işte ihtiyarlık hakkında düşünüyorum. Aynı zamanda Filipililer bölümü okuyorum bu arada. O zaman bugün biraz benim bununla ilgili düşüncelerim sizinle paylaşmak istiyorum. Birkaç ayet olacak işte, yani ekranda yansıyacak. Siz de Filipililer'de okuyabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama biz önder düşündüğümüzde belki, yani aklımıza ilk gelen şey herhalde ofiste bir müdür, bir patron, hani en iyi köşede oturuyor, en güzel koltuğu, en güzel masa, en az iş yapan, en çok emir veren, öyle düşünebiliriz değil mi? Ama kilisede önderlik işte müdür olmak değil, daha çok örnek olmak, örnek olmak ve alçak gönüllü olmak. İman ettiğimizde, yani Tanrı'nın sözü kabul ettiğimizde, İsa Mesih Rabbimiz, kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde, kutsal ruh aldığımızda, o ilk günler hatırlıyoruz değil mi? Yani ne kadar çok sevindik, ne kadar çok esenlik, çok ferhat hissettik yüreklerimizde. Ne kadar güzel bir hissimiz oldu. Yani herkesin bu zevki, bu şeylerin yaşanmasını istiyoruz değil mi? Bu yüzden biz müjde paylaşıyoruz. Bu yüzden biz buradayız zaten, kilisteyiz. Birbirimizi bu konularda teşvik etmek ve daha iman etmemiş olanları buraya davet etmek için buradayız. Çünkü dünyanın gidişatını izlemek çok kolay. Ama Tanrı'nın istediği gidişatını izlemek zor oluyor. O zaman birbirimizi teşvik etmeliyiz. Birbirimizi desteklemeliyiz. Geçen hafta ikinci kez birisi bizim kilisemize geldi. Bir 3-4 ay önce geldi. Biz çok konuşmadık. Bir İncil aldı, okudu evde. Geçen hafta döndü ve yüzük, suratı tamamen değişti. Dedi ki, yani ben 2-3 kez İncil'i okudum. Bu sözler, yani biz neden daha duymadık burada? Yani niye kendinizi saklıyorsunuz? Herkes, yani o artık bütün ailesiyle, bütün çevresiyle paylaşıyor. Diyor işte, yani çok umutsuzdum ama artık çok umudum var. İsa Mesih ile aşık oldum. Kutsal ruhu benim yüreğime koydu. Ben artık çok esenlik içindeyim dedi. Hepimiz öyle çevrelerimizde, ailelerimizde bu tarz uyanış, bu tarz Mesih sevdalısı görmek istiyoruz. Amin. Değil mi? Ve öyleyse hepimiz bu konularda biraz önderlik yapıyoruz. Biraz örneklik yapıyoruz. Biz Mesih'i yansımaya çalışıyoruz. Herkes bunu görsün, bunu kabul etsin diye. O zaman önderlik aslında farklı bir şekilde yaşamak anlamına geliyor. Örnek. Hani İsa öyle yaşamamızı istiyor değil mi? Dünyanın tuzu sizsiniz. Bizi istiyor. Biz farklıyız. Ne diyor tepedeki kent? Gizlenir. Hayır, gizlenemez diyor. Herkes bizi görsün. Hatta İsa şöyle diyor, yani bizim yaşamamız, biz ne kadar iyi bir yaşam sürdüğümüzü herkesçe tarafından görürsün. İman etmeseler de bizim yüzümüzden, bizim yaşamamız yüzünden Rabbimizi sevsinler, sevinsinler, Tanrı'yı tapsınlar diyor İsa. Ve Paulus Filipililer'de 3.17'de şöyle diyor, kardeşler hepiniz beni örnek alın diyor. Hani Paulus büyük bir önder ama işte yani sana şöyle şöyle şöyle emir veriyorum demiyor. Ne diyor? Beni örnek alın. Peki biz kendi hayatımızı düşündüğümüzde bu kadar cesaretle bunu söyleyebiliyor muyuz? Yoksa hayatımızda bazen zorlandığımız, gizlendiğimiz, gizli tutmaya çalıştığımız noktalar var mı ki bunu söylersek biraz ikiyüzlü hissederiz? Çünkü sanırım çoğu zaman öyle oluyor. Yani biz neler yapmaya çalışıyoruz? İyi yaşam, yani Mesih'e layık bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ki biz Paulus'un dediği gibi kardeşler hepiniz beni örnek alın diyebiliyoruz arkadaşlarımıza. O zaman Filipi'deki imanlılara yazılan şu mektubun ilk satırını okuyalım. Diyor birbirde Mesih İsa'nın kulları ben Paulus ve Timoteos'tan Filipi'deki gözetmenler ve görevlilere birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. O zaman bu mektup kime yazıldı? Bütün kilise, bütün topluluğa, bütün imanlılara, yani herkese yazıldı ama özellikle gözetmenler ve görevlilerle yazıldı. Yani önderlere, örnek olan kişilere yazıldı. Şimdi Filipi, ben tarihi çok seviyorum ve Filipi'nin şehrin tarihini okurken birkaç şeyler sonradan sizinle paylaşacağım ama Filipi çok ama çok ama çok Romalı bir kentti. Romalı bir şehirdi. Çok kültürlü. Hani Ankara'yı pek bilmiyorum ama işte yani İstanbul'da bazı çok kültürlü yani Erenköy gibi yerler var. Herkes orada işte yani çok kültürlü, işte en üst uygarlık bizde falan diye düşünüyor. En aydın halk biziz diye düşünüyor. Var mı Ankara'da böyle semtler falan yani çok nezih yerler mi?
Orada.
Yani mutlaka vardır. Yani işte Filipi öyle bir şehirdi. İşte en üst biziz, en uygar biziz diye düşünüyorlardı, böbürleniyorlardı. Ve Filipi'de her şey onur rekabeti hakkındaydı. Her şey onur hakkındaydı. Yani ne kadar zengin olduğunu çok önemli değil. O zenginlik onur kazanmak için kullanırsın. Yani para sadece onur kazanmak için bir araç olarak kullanılıyordu orada. Ve bugünlerde İstanbul'da, Ankara'da bu topraklar düşündüğümüzde aslında hayatımızın çoğu da böyle oluyor. Yani biz demin birkaç yani çok nezih semtler bahsettik ya. Aynı zamanda İstanbul'da işte yani çok yani iyi olmayan semtler de var. Hani biraz geride kalmış düşündüğümüz yani isim söylemeyin de bilirsiniz herhalde Ankara'da öyle yerler vardır. O zaman birisiyle ilk tanıştığımız işte yani nereden geliyorsunuz? İşte yani Erenköy'den geliyorum. Oo vay be büyük bir insan. Yoksa işte yani başka bir yerden geliyoruz. Oo tamam. Ya belki çok yakın olmayabiliriz diye düşünürsün. Ne iş yapıyorsun sorulduğunda mühendis misin, kapıcı mısın, işsiz misin? Yani biz böyle seviyeler, kafalarımızda böyle seviyeler işte yani şunlar onurlu, şunlar yani düşünüyoruz. İlkokul mezunlu, üniversite mezunlu mu, doktora sahip mi ol? Yani eğitim seviyeniz nasıl? Hangi araba kullanıyorsun? Bizim arabamız yok mesela ama yani eski mi, yeni mi? Mercedes mi? Henüz herhalde. ne kadar para kazanıyorsun? İşte çok zengin misin? Fakir misin? Bütün bu şeyler yani ilk birisiyle tanıştığımızda ilk 5-10 dakika içerisinde bir şekilde öğrenmiş ve o zaman o kişi bir yaşta yani bize göre nerede bu ölçüde diye ister istemez aklımızda tutuyoruz bir şekilde değil mi? Yani sadece ben mi öyle yapıyorum? Yani siz anlarsınız. Anlarsınız. Filipi'deki durumu bundan kat kat beterdi. Şöyle yapıyorlardı. Birinin biraz ya biz bazen özgeçmişlerimizde, CV'lerimizde biraz abartılı konuşuyoruz ya, işte yani Fransızcım var deriz, birisi bonjour derse, ya vallahi anlıyorum da konuşamıyorum deriz değil mi? Yani onlar öyle yaptılar, hani CV'lerini, geçmişlerini böyle popalıyorlar, kendilerini büyütmeye çalışıyorlar. Filipi'de zenginsen, onurluysan mutlaka ama mutlaka bir heykel yaptırırsan kendinden. Ve heykelin altında bir yazı yazıyorsun işte yani ne kadar onurlu olduğunu. Sen kendi özgeçmişini falan yazıyorsun orada. Ve kazılarda bir sürü yani bunda yüzlerce, binlerce heykeller var. Bu sadece kendin için değil. Yani bundan sonra gelen soyların için işte bizim büyük dedemiz şöyle bir adamdı. Onun oğlu şöyleydi falan diye işaretleyebildin. Yani bizim soyumuz onurlu. Bizim ailemiz onura sahip oluyor diyor. Ve Filipi kazılardan bir örnek. Yani bunun gibi yüzlerce, binlerce örnekler var. Bir adam bir heykel yaptı. Altındaki yazı şöyle yazdı. Publius Marius Valens, yani adamın ismi, Publius oğlu, Voltinia oymaktan, muhtar, Decurion onuruna sahip olan, ayrıca Filipi Decurion'a sahip olan, Antonius Pius Tanrısının kahini, şehir yargıcı ve oyunların sponsoru diye yazdı. İşte ben öyleyim. Benim onurum şuradan geliyor. İlk önce işte onun isim, sonra onun soyundan, sonra hangi oymaktan, ne iş yaptı işte yani muhtar olduğunu, farklı onura sahip olduğunu, kime taptığını, ne kadar cömert işte yani şu oyunların sponsoruydum falan diyor. Hani kendisi ve ailesi için büyük bir onur kazandırmaya çalışıyor orada. İşte biz büyüğüz, biz en üst kişiyiz diye herkese göstermeye çalışıyor. Şimdi Filipililer bölümünde ilginç bir iki cümle var ve yorumcular aslında seneler boyunca Paulus neden bu kadar bozuk Yunancasıyla bu cümleler yazdı diye tartışıyorlar. Ve çoğu kişi şöyle düşünüyor yani sanki hani şu heykeldeki yazı çizmek biraz yani oymak biraz zor ya. O zaman biraz hani kısaltmalı falan yazıyor ve çoğu kişi burada Paulus kendi heykelinin altındaki yazılar yazmaya çalıştığını düşünüyor. O zaman Paulus kendisi hakkında ne diyor? Nasıl kendi onurunu böbürleniyor? Şöyle diyor Filipliler 3:5'te. 8 günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından. Ben işte nereden geldiğini, soyu neydi? Özbeyöz İbraniyim. Kutsal yasaya bağlı derseniz Ferisiydim. En üst, en kurnaz, bağnaz. Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim. Çok gayretliydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum diyor. Yani ben onurluydum. Benim soyum mükemmel. Benim eğitim seviyesi inanılmaz yüksek. Çok gayretliydim. Kusursuzdum diyor Paulus. Çok böbürleniyor burada. Çok onur kendine kazanmaya çalışıyor. Peki kendi heykelimizi yaptırırsak biz ne yazarız bunun altında? İşte. Ama mutlaka hepimizin bir böbürlenme var işte yani şu ailenin çocuğuyum işte biz en çok hani 5 nesil boyunca Ankara'dayız işte yani bizim ailemiz onura sahip bizim bir amcamız muhtarıydı falan yani ne bileyim ama hepimizin böyle bir onur şeyi var yani hepiniz için böyle şeyler söyleyebiliriz. Paulus burada diyor sanki işte sizin onur oyunlarını ben girebilirim isterseniz. Ama sonra inanılmaz şok edici ve sert bir şekilde hatta devam ediyor. 7. ayet yani bu ayetlerden hemen sonra ne yazıyor? İşte ben şöyle bir heykel yaptım kendime diyor. Ama benim için kazanç olan her şey Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var uğruna her şey yitirdiğim Rabbim Mesih İsa tanımanın üstün değeri yanında her şey zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum diyor. Yani biz heykellerimizi yaptırabiliriz diyor, yazılarımızı yazabiliriz, CV'lerimizi biraz abartılı yazabiliriz diyor. Benim abartmanıma gerek yok diyor. Ama bunun hiçbir değeri yok şimdi Mesih'e inandıktan sonra diyor. Artık onur benim için önemli değil. Artık bu oyunlara girmiyorum diyor. Ve aslında buradaki Türkçe çeviri çok iyi değil. Hani biraz nazikçe çevirdiler mi desem. Çünkü burada Paulus çok şok edici ve herhalde kilisede söylememeli gereken kelimeler söylüyor burada. Ne diyor? Tam kelime söylemesem de ama diyor, bunların hepsi gübre sayıyorum diyor. Böyle yani eskiden yaşadığım, amaçladığım şeyler artık hiç değil de eksi olduğunu sayıyorum. Hiç işe yaramaz, çok kirli, çok iğrenç sayıyorum diyor Paulus. Neden? Çünkü İsa Mesih'e geldiğimizde, Tanrı'nın ailesine katıldığımızda, evlat edildiğimizde biz kendi onurumuz için koşmuyoruz. Tanrı'nın kendisi bizi onurlandırıyor. Yani biz artık Tanrı'nın soyundanız. Oradan gelen onura sahipiz diyor. Ve ne demek? Artık hepimiz eşitiz. Eskiden herkesin onur seviyesi farklıydı ve biz hep biraz ilerlemek isterdik. Ama şimdi Tanrı beni, seni onurlandıysa, kendi ailesine evlat ettiyse hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz. Abimiz İsa Mesih var, babamız Tanrı var. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz evlat edildik. Hepimiz aynı onura sahibiz artık. Hepimizin konumu, hepimizin durumu aynı artık. Ve daha sonra ne demek? Dünya bizi ne zaman utandırmaya çalışıyorsa, biri bizim arkamızda dedikodu yapmaya çalıştığında, biri bizi biraz aşağılamaya çalıştığında, boş ver diyebiliriz. Benim onurum, benim değerim bu şeylerden gelmiyor artık. Benim onurum Tanrı'dan geliyor. Tanrı dedikoduya bakmaz, dinlemez. Bu benim Tanrı'daki konumu etkilemez deyip de ya, boş ver, söylesinler, yapsınlar, bana ne diyebiliriz. Zor mu? Evet, zor. Çünkü hala biraz eski hayatımıza bağlıyız ya. Ama gittikçe belki kolaylaşıyor. Tanrı'dan gelen değeri ve Tanrı'dan gelen onuru tam anladıysak. Paulus'un bir örneği var aslında. Ne diyor işte, yani hepiniz beni örnek alın deyişini neden kastediyor? Aslında bu mektubu yazmadan, yazmadan 20, yani 10-20 sene önce Paulus ilk kez Filipi'ye geldi ve o zaman müjde duyuruyordu ve haksız bir yere birisi onu suçladı. Ondan sonra onu böyle dayakla dövdüler. Hani böyle çok işte yani hafif değil, yani çok acı çektiren bir dayak ile onu dövdü. Aslında o kadar utanç ve acı verici oldu ki Romalı vatandaşları bu ceza uygulamazlardı. Paulus Romalı vatandaşlığa sahip olduğu halde yok yani bana öyle yapamazsın demedi. Kabul etti bu ceza. O zaman Paulus şimdi beni örnek alın deyişiyle neler söylemeye çalışıyor? Paulus'u örnek almak ne anlamına geliyor? Hakkımızı savunmamak anlamına geliyor. Yani diyor, yani suç şey haksız yerine onu suçladılar. Haksız uygulamaması gereken cezaya yedirdiler. Ama o hiçbir ses çıkarmadı. Beni örnek alın diyor. İnsanlar sizi haksız bir şekilde suçladıklarında, yargılarında, dışladıklarında haklarımızı savunmaya çalışmayalım. Göklerde bir babamız var. O haklarımız için çalışır. Ona bırakabiliriz. Ama kendi haklarımızı almaya çalışmıyoruz artık. Neden? Çünkü bizim değerimiz, bizim için çalışan bir Tanrımız var utandırıldığımızda, reddedildiğimizde bunlara boş ver diyebilmemiz lazım. İşte Hristiyanlıkta önderlik ve örneklik bu anlamına geliyor.
Elektrik gitti. Tamam, devam edelim o zaman. Nasıl? Böyle bir şey nasıl olabilir? Çünkü yani tamam, belki bunu biliyoruz. Söylemesi kolay ama uygulaması çok zor, değil mi? Belki yeni imanlıysınız, belki ya evet yani bunu yapabilirim diye düşünürsünüz ama sanırım işte birkaç seneden fazla imanlı olan kardeşler gerçeği biliyor. Yani bu sürekli bir savaş gibi oluyor. İnsanlar bizi suçluyor, bir şeyler söylüyor. Boşver nasıl diyebiliriz? Yok yani ben buna dikkat etmeyeceğim, benim değerim bundan gelmez diye nasıl benim hakkımı haklı olan şeyler savunmayacağım? Biz nasıl diyebiliriz? Ve biraz önce aslında Paulus İsa Mesih'in örneğini gösterdi bize. Filipiler 2. bölümünden, ekranda yok şimdi ama okuyacağım. Paulus Filipililere şöyle yazıyor. Hiçbir şey bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Ne diyor? Kendi heykelinizi kurmayın. Her biriniz, aslında tersi, her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararı değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Ne diyor? Boş yere övünmüyoruz. Kendi heykellerimizi kurmaya çalışmıyoruz. İster kilise içinde, ister kilise dışında. Şimdi bizim kültürümüzde alçak gönüllülük kelimesi, yani bu iyi bir şeyin olduğunu biliyoruz. Belki yerine getirmek çok zor ama genellikle iyi bir nitelik olarak kabulleniyor. Ama o kültürde alçak gönüllülük aslında bir hakaret gibi olurdu. Yani alçak gönüllülük ancak kölelerden beklenen bir nitelik. Sen patronsan, iyi bir Romalıysan kibirli olman lazım, gururlu olman lazım. Beklenen nitelik bu. Çünkü sen zaten dünya fethettin. Dünyanın kralısın. Bütün bunca bu kişiler senin için çalışıyor. Böbürlenmen lazım. Alçak gönüllülük nedir ki yani? Sen onlara eziyorsun ki onlar alçak gönüllü olsun. Ben kibirli olayım. Alçak gönüllülük aslında burada kötü bir şey. Ve ne diyor? İsa Mesih'in örneği alçak gönüllülük örneği olduğunu diyor. İsa Mesih evrenin kralı olduğu halde köleden beklenen bir niteliğe sahip oldu. Ve bu Tanrı'nın hoşuna gitti. Ve bu hepimizden beklenen bir şeymiş diyor. Aynı zamanda imanlılar olarak biz herkesin iyiliği istemeliyiz. Yani Yahya'nın söylediğini hatırlıyor muyuz? İsa Mesih ilk gördüğünde ne diyor? İşte o büyümeli, ben küçümeliyim diyor. Ve bizim kardeşlerimiz, bizim kilisedekiler için öyle dememiz, öyle çalışmamız lazım. İşte İbrahim abi, sen büyümelisin, ben küçümeliyim. İşte Özlem abla, sen büyümelisin, ben küçümeliyim. Hani öyle diyoruz artık, öyle yaşamamız gerekiyor artık, davranmamız gerekiyor artık. Dünya bize karşı zaten. Şeytanın egemenliği bize karşı. Biz birbirimizi teşvik etmeliyiz. Birbirimizi yemektense, dedikodu yapmaktansa, sırtına vurmaktansa birbirimizi yüceltmeliyiz. Alçak gönüllü bir şekilde başkaları kendimizden üstün saymalıyız diyor Paulus. Nasıl yapıyoruz? Basit örneklerle işte yani kardeşim nasılsın? Senin varlığına seviniyorum diyebilmemiz. Hafta içinde insanları aramak, işte onlara bir teşvik sözü vermek. Kardeşim sana nasıl yardımcı olabilirim, nasıl yardım edebilirim dememiz. bir kardeşi evine davet edip bir yemek ısmarlamak. Yani birbirimizi öylece teşvik etmeliyiz. Yani birkaç hafta önce sevgililer günü var ya. Hepimiz yani böyle ilk aşık olduğumuzda yani güzel kız arkadaşıma neler neler alırdım. Böyle çiçekler falan alırdım. Şimdi 12 senedir neredeyse evliyiz. En son ne zaman çiçek aldım hatırlamıyorum açıkçası biraz. Utanıyorum da. Ama o ilk yaşadığımız aşk hatırlıyoruz değil mi? Yani onlar ne isterlerse evet canım yaparım senin için deriz değil mi? Onun gönlünü kazanmak için. İsa Mesih bize öyle bakıyor. İsa Mesih bize öyle bakıyor. O bizim için her şey yapmaya hazır oluyor. Ve biz de kardeşlerimize de öylece bakmalıyız. Kardeşlerimiz için kendimizi feda etmeye hazır olmalıyız. Ama neden böyle davranıyoruz? Kendi sevabımızı kazanmak için değil, zaten biz hepimiz lütuf ile kurtulduk. Karşılıksız bir şekilde kurtulduk ve bu kurtuluşumuzun bir cevabı oluyor. O zaman Paulus şöyle devam ediyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Hani bu dünyada, bu topraklarda herkes kendi hakkını düşünüyor. Değil mi? Kul hakkı var, ben haklıydım, o hakkıma çaldı filan filan. Yani hep biz bu şeyler söylüyoruz, duyuyoruz. Ama ne diyor burada? İsa Mesih Tanrı olduğu halde bunu bir hak saymadı. Yani İsa Mesih'in en temel niteliği Tanrı olduğu ama buna bir hak saymadı. Hak saymadı. Ondan vazgeçmeye razı oldu. Neden? Sevgiden. Şöyle diyor. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme çarmı üzerine ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı diyor. Yani bu nasıl bir şey? Tanrı insanlara gelmeye çalıştığında, gelmeye istediğinde bir kral değil, bir patron değil, bir köle bile değil, bir kölenin en alt kölesi olarak dünyamıza geldi diyor. Yani Tanrı'nın kendisi kendini en üst seviyeden en alt seviyeye doğru kendini alçaltı. Yani belki günümüze yani çağdaşlaşıyorsak bile biraz yani şöyle bir şey duydunuz mu hiç? Yani McDonald's'ın CEO'su diye düşünelim. Yani McDonald's inanılmaz büyük bir şirket. Kaç tane şubesi olduğunu bilmiyorum. Yani bir 50 bin tane şubesi olduğunu varsayalım. Bir gün McDonald's CEO'su diyor işten istifa edeceğim. Bütün paramı başkalara vereceğim. Ve ondan sonra bir şubesinde müdür olarak değil, temizlikçi olarak giriyor. Öylece çalışacağım der. Öyle bir şey oldu mu hiç dünyada? Hayal edemeyiz. En üstten, en altına kendi isteğiyle alçaltan hiç duymuyoruz. Bir iki aşama alçaltmaya bile zorlanıyoruz. Ama İsa Mesih en üstten en alta indi. Bizi sevdiği için. O günlerde yine işte tarihe bakacak olursak, o günlerde Roma İmparatoru öldükten sonra bir tanrı olduğuna ilan edildi. İşte vefat etti, şimdi cennette gitti, işte tanrımız o derlerdi. Ama burada İsa Mesih tam tersi yaptı. Tanrı olduğu halde insan oldu. Onlar için en büyük onur insan olduğu halde Tanrı olması. Ama Tanrı için, İsa Mesih için en önemli şey Tanrı olduğu halde insan olması. Dünyanın bekleyişinden, dünyanın gidişatından tam ters. Dünya gerçekten alt üst etti bunu yaparak İsa Mesih. bir köle olarak geldi. Ve bir Romalı felsefeci şöyle dedi. Kölelik en utanç verici ve acınacak durum dedi. Kölelik en utanç verici ve acınacak durum dedi. Ve biz demin Rabbin sofrası kurtladık ya. Onu kurtlarken İsa Mesih Tanrı olduğu halde Allah'ımız çarmıha soyularak, çıplak bırakılarak, komple utandırılarak öldürüldü. Öyle kutluyoruz. Yani dünyanın beklentisinden tam ters. Tam ters. Ama bunun vahşi acısını ve utancını hiçe saymadı. Bizi sevdiği için. Bizi sevdiği için. Ve Efendimizin emrettiği gibi davranıyorsak biz de öyle olacağız. Utanç hiçe saymayacağız. Dışlanmışlığı hiçe saymayacağız. Kardeşlerimizi seveceğiz. Böylece feda ederek, kendimizi feda ederek, Mesih'in örneğini izleyerek kardeşlerimizi seveceğiz. Paulus şöyle devam ediyor. Bunun için İsa Mesih bu gidişatı izlediği için Tanrı, bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökte, yerde ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diyor. Yani İsa Mesih kendini tamamen alçaltığı için Tanrı onu onurlandırıp onu yükseltti diyor. Ne diyor? Biz kendimizi ne kadar alçaltıyorsak Tanrı bizi o kadar yüceltecek diyor. Biz kendimizi ne kadar feda ediyorsak, kardeşlerimizi öylece ne kadar seviyorsak Tanrı bizi o kadar onurlandıracak diyor. Ve bu son ayet aslında Yeşaya bölümünden geliyor. Yeşaya 45 bölümünden geliyor. Diyor, Tanrı dünyanın kötülüklerine karşı büyük bir zafer kazanıyor. Ondan sonra Yeşaya 45:22'de şöyle diyor. Ey dünyanın dört bucağındakiler, bana dönün diyor Tanrı, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Kendi üzerime ant içtim. Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz. Her dil önümde çökecek. Her diz önümde çökecek. Her dil bana ant içecek diyor. Ne diyor? Tanrı zaferlidir. Tanrı zaferlidir. Bir gün bütün dünya bunun farkına varacak. Şimdi biz farkına vardık. Ve biz de İsa Mesih'in gidişatını izleyerek ona hizmet etmek istiyoruz. Onu öylece dünyamıza yansıtmak istiyoruz. Yani kısacası İsa'nın örneği kim ne kadar kendini alçaltıyorsa Tanrı onu o kadar çok yüceltecek ve onurlandıracak. O zaman size basit bir soru sormak istiyorum. Kim Tanrı tarafından yüceltilmek ve onurlandırılmak ister? İsteyen var mı? Ben istiyorum. O zaman kendimizi alçaltmamız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın onurunu kazanabilmek için tek yöntem o. İsa Mesih'in gidişatını, İsa Mesih'in fedakarlığını izleyerek Tanrı bizi onurlandıracak.